O bölüm okuyayım. Şiddetli geçimsizlik ya da başka
bütün ayeti okumayalım o zaman konu çok uzar. Başka şey kavram tamam. falan açıklamak zorunda tamam, kalırız. Tamam.
Yok,
onlara
zaten
girmeyelim.
Hayır. İhsan Elaç'ın mealini okuyorum. O da aynı düşüncede olduğu için aslında farklı bir evet. meal okumuş olacağız. Aslında okuyayım. Erkekler kadınlar üzerine titrer, onları koruyup kollarlar. Bu Allah'ın onlardan kimine kiminden fazla vermesi ve erkeklerin mallarını harcamalarından dolayı böyledir. İyi, güzel ve doğru olan kadınlar Allah'ın korunmasını buyurduğu mahremiyeti koruyan ve ona saygıda kusur etmeyen kadınlardır. Şiddetli geçimsizlik yaşadığınız eşlerinizle önce oturup konuşun. Olmazsa yataklarınıza yalnız bırakın. Yine olmazsa bir müddet ayrılın. Barışıp anlaşırsa hala işi yokuşa sürüp bahaneler aramayın. Yücelik ve büyüklük Allah'a mahsustur.
Bakın İhsan Elaçık burada darabe kelimesine ayrılma anlamları da var Kur'an'da. Mesela tacül aruzu açsanız orada işte darabil der, zaman biz ayrıldı anlamında kullanıyor. Kur'an'da gerçekten en çok anlamlı kullanılan 5-10 tane kelimeyi seçseniz bir tanesi darabedir. Ve vurma anlamı da bu kelime olmakla beraber bu aslında Kur'an'da da az geçiyor. Bununla ilgili tabii daha detaylı...
Az geçmenin ötesinde ben şöyle bir şey, bizim evet. müfessirlerimiz bu ayeti tefsir ederken hep şöyle bir kayıt koymuşlardır. İncitmeden.
Şimdi misvakla falan
vurmak evet.
mendille vur.
Yani eğer bu ayetin anlamı evet. bu kadar rahat olsaydı hani buna bir neye dayanarak kayıt koyuyor şey müfessir. Buna bir kayıt koyma ihtiyacı duyduğuna göre yani bir kere herhangi bir kişiye şiddet uygulaması meselesi şeyin konusu, hukukun konusu. İslam evet. hukukunda da böyle. Yani haksız yere bir şiddet uyguladığınızda siz kısasen aynı şekilde o şiddete
uğramanız... Kur'an'ın hiçbir yerinde bir şahsın diğerinde Hidayet Hanım'a teyit etmek için söyleyeyim. Vurarak, döverek kendisinin cezalandırması tarzında hiçbir şey yok. Şimdi burada darabe...
Ama tamam. otoritenin cezalandırma, bir fiziksel ceza uygulama hakkı
şey var. Yani mesela,
Kur'an-ı Kerim'de.
Mesela birisi öldürüyorsa birini, kısas... Affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor Allah. Kasten öldürmelerde ailesine o yetkiyi veriyor.
Peki burada hitap tamamen erkeklere mi yoksa mesela aynı şeyi kadınlar
hayır,
için de mi?
Hayır, bu nuşuz başka ayette kadınla ilgili de geçiyor. Değişik şekilde geçiyor. Şimdi buradaki erkekle kadının geçimsizliğinde. Şimdi bu tabii ki ana konuyu biz belirtelim de konulara da ayrıca gireriz. Dikkat edin, öğüt verin. Aslında Kur'an'da önce bunu yapın sonra diye ifade yok. Yani sümme falan gibi kelimeler var. Sıra geçmiyor ama 3 tane alternatif gözüküyor. Öğüt verin. Yatakları ayırın ve ondan sonra çıkarın bana göre ifadesi. Şimdi bana göre darabe çıkarın şeklinde verilen bu anlam. Mehmet Okuyan'ın da verdiği anlam o. Ayrılın yani başkaları vurun şeklinde darabeye anlamı vermişler. Ondan diyorum yani müfessirlerin erkek olmasının belli şeyleri var. Şimdi buradaki yani bu konunun önemli olduğu şeylerden biri de şu bence, bu anlamın daha uygun olmasının şeylerinden biri şu. Burada tabii tedrici bir daha üst bir şey gözüküyor. Yani geçimsize öğüt vermek daha basit bir şeydir. Yatakları ayırmak daha üst bir şeydir. Evleri ayırmak artık, bambaşka yerlerde olmak ayrı bir şeydir. Şimdi bu anlamın diğerinden daha uygun olduğunun bir delili şu. Vurmak nihai bir çözüm olamaz. Hiçbir şekilde. Düşünün siz eşinizle bir ara kavga ediyorsunuz, anlaşmazlıklarınız var, dövüyorsunuz. Fakat bana göre ayırmak, ki Kur'an'da bu... Yola çıkmak anlamında darabil arz şeklinde o kalıpla beraber daha çok geçer. İfadesi de yani çıkmak şeklindeki anlamı da daha çok geçer. Vermek bana göre ayetin anlamına da daha uygun. Yani bir Kur'an'ın genelinde insanı cezalandırması bir örneğe rastlamamızdan. İki, dövmenin hiçbir şekilde nihai bir çözüm olamayacak olmasından. Hı hı. Fakat buna bu şekilde anlam verilmemiş. Şimdi bana göre... Ben o yüzden aslında kendimin tarihselci şeyin, burada Hidayet Hanım'la birçok kitaptaki şeylerine katılsan da biraz farklı bir benim de yaklaşım var. Yani tarihselciliğin Kur'an'a uygulanabilecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü eğer ki tarihselciliği bir yerde şu şekildeki tarihselciliği, yani Kur'an'da belli bir tarihsel dönemde inmiş bir metin. Belli bir
ayet üzerinde konuşmak istiyor.
Belli bir tarihsel bağlamı var Kur'an'ın. Bugün inseydi nasıl olurdu onu Allah bilir. Fakat bizim
ben
için...
Ben bugün inseydi yok, nasıl olurdu tabii, bilirdim tabii, demiyorum ben yani. De, şimdi sanki böyle bir şey...
Yok, yok.
Siz demiyorsunuz da hani yok, böyle demiyorum. Bir şey anlaşılmasın.
Fakat ben şunu diyorum. Daha önemli demez. Olan bugün inerse nasıl farklı olup olmadığından... Kur'an'daki o ifadelerin bugün bağlayıcı olup olmadığı... Ha bana göre sünnet diye birçok kimsenin alındığı genel başlıktaki birçok şeye... Benim derece daha çok tarihselliği uygulamamız... Yani sahabelerin o dönemdeki çözümlerini... Fıkıhtaki kararların çoğuna tarihselciliği uygulamamız... Ve tarihselciliğin bu fıkha ve ilk dönemdeki birçok uygulama uygulanmasıyla... Önemli bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Fakat Kur'an'a uygulanmaması gerektiğini, çünkü Kur'an'a uygulanırsa nerede başlayıp nereye biteceği şeklinde bir sonuca varamayacağımızı düşünüyorum. Bana göre bu tip konulardaki en önemli yaklaşımlardan biri, dikkat edin, hem hadisleri değerlendirirken hem Kur'an'a yaklaşımda bana göre baştan tutarlı bir metodolojiyi ortaya koymaktır. Mesela ben aslında demin onu yapmaya çalıştım hadiste. Dedim ki bir Kur'an süzgeci, iki mantık süzgeci, üç kendi iç tutarlılığının süzgecinden geçmeyen hadisi ben kabul etmem. Ve birçok kimse de benim bu söylediğim metodun benzerini uygulamıştı. Hani ben sanki ilk defa söyledim, yanlış bir şey anlaşılmasın. Ha, tarihselcilikte de benim şahsi yaklaşımım bu. Yani fakat Kur'an'daki bazı hükümler böyle, özellikle mesela bu vurma, şahitlikle ilgili şeyler de var. Bana göre buralarda da Kur'an'ı fakat yeni baştan da bir okuma yapmamız lazım. Çünkü birçok insan kendi dönemlerin, geleneklerin etkisiyle de bir Kur'an okuması yapıldığının o anlamda bir tarihselciliğin,
yani mesela reform
tefsir anlamında bir tarihselciliğin olduğu da yadsınamaz. Yani dikkat edin, Kur'an'ın metninde demiyorum. Hayır. Tefsirin kendisinde bir, çünkü Kur'an inmesiyle beraber anlamı
Kur'an'ı anlama tarzlarımız tarihsel. Şimdi evet. Ben de onu söylemeye
çalışıyorum. Yani Kur'an'ı anlama tarzımız, biz insani faaliyetimiz
kendi,
tarihsel.
Kendi şeyimizden kopuk olarak anlamıyoruz Kur'an-ı Kerim. Çünkü evet, bu kadar 14 yüzyıldır Kur'an-ı Kerim yorumlanıyor. Her müfessir kendi içinde bulunduğu çevre, kendi karakteri, kendi eğilimleri, yani ne kadar tarafsız olmaya çalışırsa çalışsın, etkilendiği o kadar çok şey var ki. Yani Allah-u Teala bizim zihnimize koymamış Kur'an-ı Kerim'i. Neticede biz Kur'an-ı Kerim'i bir çabayla anlamaya çalışıyoruz ve bu çabada kendimizden uzaklaşmıyoruz. Biz peki, neyse bu bütün bu ön yargılarımız, düşüncelerimiz, içinde bulunduğumuz durum, hatta cinsiyetimiz Kur'an-ı Kerim'i anlamamızı etkileyen faktörler.
Peki, şu...